Modern Türk Edebiyat Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.
Tanıtımı ve kitaplar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki kitabımız bir kült kitap haline gelmiş olan Ernst Fischer'in Sanatın Gerekliliği. Hakkında pek çok tanıtım yazısı bulunan, pek çok değerlendirme yazısı bulunan bir kitap malumunuz. İlk olarak Halkın Dostları dergisini hatırlıyorum. Birinci sayısında en arka sayfada bir kitap tanıtımı şeklinde tanıtılmış, ülkemizde tanıtılmış bir kitaptı. 1965 olması gerekiyor ilk baskısının, ülkemize çevrilişinin. Benim elimde Payel Yayınları'ndan çıkan ve tabii ki Cevat Çapan tercümesiyle çıkan 11. baskısı var. 11. baskısı 2010 yılında yapılmış. Altını çize çize okuduğumuz kitaplardan bir tanesi. Marksist bir eleştiri yöntemini benimsemiş tabii ki Ernst Fischer, bildiğiniz üzere. Çağının da en büyük Marksist eleştirmenlerinden birisi olarak kabul edilir. Avrupa'da, Avusturya'da çeşitli devlet görevlerinde bulunuyor. Kültür Bakanlığı da yapıyor galiba. Yani bir politikacı. Ama 1950'lerin sonundan itibaren çalışmalarını siyasi, politik vesaire gibi alanlarda değil, sanat alanında yapmış. 1965 yılında da Sanatın Gerekliliği ülkemizde yayımlanmış. Kitabın bölümlerinden bahsetmemiz gerekirse, sanatın göreviyle ilgili bir birinci bölümde, yani giriş mahiyetindeki birinci bölümden sonra sanatın başlangıcı, sanat ve kapitalizm, öz ve biçim, gerçekliğin yitirilmesi ve bulunması şeklinde 5 ana bölümü var. Bu kitap bir sanat adamının ama öbür taraftan da bilim adamı kafasıyla çalışan bir sanat adamının yaptığı çözümlemeler, estetik üzerine söylenen sözlerden ziyade düşünceyi de zorlayan, sanatın doğuşunu, ölümsüzlüğünü vesaireyi anlatan, bu arada Beethoven'dan Picasso'ya, Grille'ye kadar pek çok alanda bunu gözden geçiren bir değerlendirmeye tabi tutan bir eser. Dikkate alınması ve dikkatli bir şekilde okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Sanatın Görevi başlıklı birinci bölümün giriş mahiyetinde olduğunu söylemiştim. Kitabın aslında anahtar sözcüğü, açar cümlesi daha burada sanatın görevinde bize sunulur. Hayat dengeye kavuştukça sanat ortadan kalkacaktır. Çıkış noktası doğrudan doğruya bu. Yani sanat aslında Fischer'e göre insanla çevresi arasında bir denge sağlayabilen, bunu yapabilen niteliğini ve gerekliliğini de buradan alan bir düşünce sistemi haline geliyor. Sanat geçmişte de olduğu gibi gelecekte de olacaktır eğer insanla çevresi arasında bir denge sağlıyorsa. Kitabın anahtar cümlesi, açar cümlesi tamamen burası. Herkesleşme değil, bir bütünleşme sağlar diyor Fischer sanat için. Bu herkesleşme ve Ortega Gasset'den hareketle belki insan ve herkesten hareketle izah edilebilir. Ve toplumsallaşma birbirinden elbette farklı kavramlar. Bir partinin, bir ailenin veya bir grubun, yani bir kliğin öğesi olmaya çalışan bir insan var. Ama öbür taraftan da kendi gerçekliğini bu dünya üzerine kurulduğunda bunun saçma bir şey olduğunun farkında olan bir insan var. Sanat dediğimiz kavram dünyadaki gerçeklikten hareket ediyor ama bunu bir üst gerçeklikle yeniden inşa ediyor. Yani bir bütünün parçası olma isteğini fark ediyor insan ve sanat da buradan çıkıyor. sanatkar ise tam olarak işte bu dünya içerisindeki yaşantıyı yakalayacak, onu tutacak, belleğe alacak, belleğindekileri de anlatıma çevirecek olan kişi. İnsanla dünya arasında bir açık varsa, ki var, işte sanat bu açığı ortaya çıkaracak olan bir etkinlik Fischer'e göre. Wittgenstein dünyamın sınırları dilimin sınırlarıdır diyordu. Öbür taraftan da Upanishad'ı hatırlatır bize. Kendisinin kendi olduğunu fark ettiğinde insan kendisiz kalır der. Bu en büyük sırdır. Burada belki sanatın varlık sebebinin bütünüyle ve bütün çağlarda aynı kalmayacağına dair bir ipucuyla yaklaşmak gerekir. Sınıflara bölünmüş işte bir iç çatışmayı sürdüren bir toplumdaki sanatın göreviyle toplumsal durumları değiştikten sonraki bir sanatın görevi Ernst Fischer'e göre aynı olmayacaktır. O zaman sanatın görevini de form olarak sabitlemenin bir anlamı yoktur. Çünkü köleliğe dayanan bir toplumun yansıttıklarıyla Homeros'un, Sofokles'in zamanındaki yazılar elbette birbirinden hiçbir anlamda bağlantılı olamaz. Belki estetik noktalara yaklaşılabilir ama Ernst Fischer'in bunu dışarıda bıraktığını söylememiz lazım. Bir de büyünün yeri var. Sanatın görevi büyülemek yerine aydınlatmak, eyleme itmek okuyanı. Bu ne kadar doğruysa sanatta gerçekliğin de bir yana bırakılamayacağı endişesi de bir o kadar doğru. Böylesi bir giriş yapıyor Ernst Fischer ve sanatın başlangıcından bahsediyor. İnsanlar araçlar yoluyla insan olmuştur. Araçlar yapıp yaratacak, yaratarak kendisini yapmış, kendisini yaratmıştır insan der. Kim kimin kölesi diye belki sormak gerekir burada. Araçla insan birbirini tamamlayan iki unsur. Sanat da öyle. Araç yapabileceğini anlayan insan sanat da yapmayı istemeye başlamıştır. Buradaki araç insan olmadan aracın olmayacağı, araç olmadan da insanın olmayacağı, ikisinin aynı anda ortaya çıkacağına dair bir şey yoruma bizi götürebilir. İnsanın aklı ve eli vardır. Latincesi habet homo rationem et manum dedikleri. İnsanın aklının ve elinin olması Akyonolu Thomas'tan hareketle alıntıladığımız kısmıyla bir etkinliğin içerisinde insanın kendisini anlamlandırabileceği anlamına gelir. Ancak ilk dönemlerde sanat elbette yaratıcı değil taklit edicidir. Bilinçli yaratıcı olmak daha sonradan ortaya çıkacak bir durumdur. Yani ellerin iyice ustalaşmasından sonra akıl devreye girecek demektir. Burada da bir anlatım aracı olarak dil karşımıza çıkar. Dil bildiğiniz üzere bir iletişememe aracıdır. Dile herkes kendi yetişme tarzı, kendi psikolojik veya fiziksel süreçleri vesaireyle birlikte kendisine dair bir anlam veriyorsa, dil insandan insana yeni bir anlam kazanıyorsa, dolayısıyla haberleşmek, iletişmek, birbirimizi anlamak için kullandığımız dil, iletişememe aracı haline gelir. Böylelikle bakarsak, Ernst Fischer'in çizdiği yerden bakarsak, gerçekliğin hem bir imgesi hem de bir işareti haline gelir. Gerçekliği işaret etmek başka bir şey, gerçekliğin imgesi olmak başka bir şey. Bir de soyutlamayı işin içine katarsanız durum iyiden iyiye çıkılmaz, içinden çıkılamaz hale gelir. Konuşma diliyle şiir dilinin birbirinden ayrı olması bu paradoksa doğrudan doğruya bizi götürür. Dilin kaynağına dönmesi isteği aslında şiirin özündeki şey. Ancak pratik hayatta yaptığımız her şeyle dili asıl kaynağından uzaklaştırıyoruz. O halde sanatın gerekliliklerinden biri burada ortaya çıkıyor. Dil kaynağına neyle gidecek? Tam olarak şiirle gidecek. Burada büyülü bir yan da var elbette. daha önce yaşam işe yaramayan bir taşı düşünün. Daha önce işe yaramayan bir madeni düşünün. İnsanlar bunu alıyor, elleriyle birlikte değiştiriyorlar. Onu kendi yararlarına kullanabilecekleri bir değer kazandırıyorlar. İnsanın doğa üzerine üstünlük kurmasını sağlıyor ve büyülü bir hale getiriyor. Burada gerçekliğin değişmesi ve dönüşmesi tam olarak var. Bazen postmodern romanda da sebep-sonuç ilişkisine önem verilmediğini vesaireyi düşünürüz ya, bu çok yanlış. Kurguda olabilecek ama alt kurguda öyle değil dediğimiz kısımlar. Doğadaki araçları kullanma, değiştirme ve dönüştürme. Bu değişim ve dönüşüm gerçekliğin farklı bir şekilde algılanmasına yarar. Yani insan doğada bulunan bir taşı alıp kendi yararına veya çok estetik bir şeye değiştirebilir, dönüştürebilir bir kemiği, bir çakmak taşını. Onun gerçekliğinde bir kemik olduğu, bir taş olduğunu değiştirmez. Ama karşımızda duran hakikaten o dönüşümün hemen yanında bir yaratma olarak karşımıza çıkar. Bu sanatın başlangıcında büyünün önemli bir etkisidir. Yok mudur sanatın başlangıcında büyünün dışında başka şeyler? Elbette vardır. Hayvanların çekiciliği, parlayan, ışıldayan şeylerin çekiciliği, cinsel çekicilikler, güzel giysiler vesaire. Bunların hepsi etkili olmuş olabilir. Hatta korkutucu ve ürkütücü gücüyle düşman üzerinde üstünlük sağlayan bir görevi de olabilir sanatın. Belki de sanatın başlıca görevlerinden bir tanesi buydu. Açıkça bir güç sağlamaktı. Neye? Doğaya karşı, işte düşmana karşı, cinsel eşe karşı, gerçekliklere karşı bir güç. Toplu yaşama gücü. Buradaki esas kavram sanıyorum toplu yaşama gücü. Büyücülükle sanat arasındaki fark bu. Doğadan sanatla uğraşan insan yavaş yavaş doğudan ayrılmaya ve isteriye maruz kalıyor. Burada isteri dediği şey Fischer'in kendinden geçme. Yani toplumsal yaşama düzenindeki evrensel birliği zorla yeniden yaratmak. Bir toplumsal yaşama var, bir birlik ve bütünlük var. Sanatçının görevi de, ödevi de bu ödevi birlikte yaşanırken ortaya çıkanları anlatmak. Sanatçının görevi bu. Ödevi de bu anlattığı şeylerin kişilik ve yaşama bilincini insanlara aşılamak. Yitirilmiş bir birlik var. Tabii ki buradaki toplumsallık, toplumsallıktan tekrar uzaklaşma ve sanatın bunu sağlaması. Bizler ilişkimizi kurduğumuz, doğayla olan ilişkimizi kurduğumuz noktadan itibaren onu değiştirmeye ve dönüştürmeye başlıyoruz. Burada büyüleyici bir hal var. Fakat bu büyüleyici hal sanatın değiştiren ve dönüştüren gücü insanı yalnızlaştırıyor. Bir histeri haline getiriyor. İsterik nevrozlarının görünmesini ortaya çıkartıyor. Sanatın ve sanatçının da tam olarak yapacağı şey burada karşımıza çıkıyor. İlk dönemdeki sanatçıların daha ziyade bunu dile getirmediğini, ona biçim verme amacı güttüğünü söylemesinin sebebi de bu. Sanatın ilk dönemlerinde bir biçim var. Bir şeyleri dile getirme, bir düşünceyi, bir gerçekliği dile getirmekten ziyade bir de onun yanına bu dile getirilen gerçeğin biçim verme amacının güdülmesi de bu. Ama bunu yapan insan etrafındakilerden ve tabiattan uzaklaşmaya başlıyor. İsteri dediğimiz kavram tam olarak bu. Böyle bir durumda sanat tekrardan insanı doğaya yerleştirebilmeli, olduğu yere tekrardan iade edebilmeli. Tabii ki kendi kazanımlarını es geçmeden. Üçüncü bölüm sanat ve kapitalizm başlığını taşır ki Marksist bir eleştirmen için hakikaten önemli bir yerdir burası. İnsanın elverişli bir ortamını olması gerekir der sanatı ortaya koyabilmesi için. Fakat kapitalizm sanatın gelişmesi, ortaya çıkması için elverişli bir ortamı insana sunmayacaktır. en fazla özel hayatını süslemek içindir kapitalizm açısından sanat. Ya da bir yatırım yapmak içindir. Yani o sanat eserinin en nihayetinde paraya dönüşmesi. Buna üretim için olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Sınırsız kaynaklar yarattı, doğrudur. Kapitalizm sınırsız kaynaklar yaratır üretim için. Bu eğer sanat eseri bir üretimse sanat eserine de sınırsız kaynaklar yaratacaktır. Ama hiçbir zaman saf, pür bir anlamda sanat eserini sanat eseri olduğu için desteklemeyecek. Onun bir metaya dönüşebilmesi, bir mal haline veyahut da bir paraya çevrilebilir bir mal haline gelebilmesi bizim için, kapitalizm için önemlidir. Böyle bir ortamda Ernst Fischer sanatçının tavrını çok önemli bulur. Sanatının yaptığı, düşündüğü, hissettiği ve bunu bir ürün olarak ortaya koyduğu sanatın maldan başka bir değerinin olmadığını bile bile kapitalist bir dünyada sanat yapmaya devam etmesinin önemli bir tavır olduğunu söyler. Kapitalizmin alt başlıkları altında romantizmi görüyoruz mesela. Romantizmi o kapitalist burjuva düzenine, itirilmiş düşler düzenine, iş hayatına, işte kazancın bağlılığına vesaireye karşı bir ayaklanma olarak görüyor Ernst Fischer. Başlangıçta işte klasizme, onun ölçülerine karşı çıkar gibi durur. Çünkü hayatın içerisinde bir iş bölümü ve bir uzmanlaşma var. Herkes bir alanda uzmanlaştıkça, iş bölümleri ortaya çıktıkça daha da yalnızlaşmaya, diğerlerinden, diğer alemlerden, diğer katmanlardan uzaklaşmaya başlıyor. Dolayısıyla diyalektik romantizmin özünde görünen bir kavram haline geliyor. Dahiler var ama bu dahiler hemen yanı başındaki başka bir alanın veya başka bir alemin son derece cahil, onlara son derece uzak, yabancı kalan insanları. Çeşitli ülkelerde çeşitli farklı görüntüleri olabilir ama üç aşağı beş yukarı böyle. İşte romantizmin karşı çıkışlara da karşı çıkması tam olarak burada sanat eserinin gerekliliğini gösteren bir husus olarak Ernst Fischer'in gündeminde. Schlegel, o Dionysos ve Apollonus kavramlarıyla biliyorsunuz. Nietzsche'yi nasıl önceden haber verdiyse romantiklerin evrensel işte cinselliği, ölme isteği vesaireyi de Freud'u haber verdiğini söyler. Burada romantizmin getireceği ve bizi bırakacağı yer aslında sanat için sanattır. Az evvel söylediğimiz romantizmle alakalı bir kavram biliyorsunuz, sanat için sanat. Her şeyin satın alınabildiği veya meta haline geldiği bir dünyada sanatçının meta değil de sanat eseri üretme tavrı doğrudan doğruya sanat için sanat demektir. Meseleye bir sloganik ifade olmaktan ziyade bu şekilde bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ernst Fischer'in dikkat çektiği yer hakikaten önemli bir yer. Bu alt başlıklardan bir tanesi belki yabancılaşma. Üzerinde en çok durulması gereken kavramlardan birisidir yabancılaşma. İlk kez sanıyorum Jean-Jacques Rousseau'nun kullandığı bir kavramdı. Topluluk bir hükümetin aracı olabilirdi ama hiçbir zaman ortak sistemin aracı olamazdı. Olunca devlet içinde kendine yabancılaşmak zorunda kaldı dediği Ernst Fischer. Hegel ve Marx da bunu bu düşünceyi genişletmişlerdir biliyorsunuz. Peki buradaki yabancılığı Fischer nasıl anlıyor? İnsanın yabancılaşma süreci ve emekten bahsetmemiz gerekir. Köle efendi diyalektiğini hatırlatırsak oradan gidebiliriz belki. Köle değil, efendi olabilmek için yabancılaşma yenilmelidir der Ernst Fischer. Şimdi ya sanayileşmiş toplumda iş bölümü var, uzmanlaşma var. Kendisini esas belirleyen iki şey bu, iş bölümü ve uzmanlaşma. Ama sanayileşmiş bir toplumda insan çalıştıkça yabancılaşıyor. Çalıştıkça çünkü parçalanıyor. Bütünle olan bağını koparıyor. Sadece küçük, büyük bir makinenin küçük bir parçası haline geliyor. Belki bu tam olarak ileride bir kitap olarak ele alabileceğimiz Richard Sennett'in karakter aşınmasında bahsettiği şeydir. Böyle bir ortamda, böyle bir durumda 20. yüzyıl sanatında sanatın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü sanat bütünü peşinde olan, bütünlük ideali olan, insanı tamlık idealine götüren bir amaca sahip. Dolayısıyla çalışan, çalıştıkça yalnızlaşan ve parçalanan insanın tekrardan bütünlüğe, tamlığa erişebilmesi için sanata ihtiyacımız var. İster sanatkar eskiyi anlatsın, isterse yeniyi anlatsın. Bunu yapabilmek için toplumsallaşmaya ihtiyacı var. Bu toplumsallaşma da bütünlük ve tamlık idealiyle olur. Hiçbir sorumluluğu olmayan nihilizmden öteye bu tamlığı yakalamak için de sanata ihtiyacımız var. Belki bu yabancılaşmanın hemen yanına insansızlaştırma getirilebilir. Modern şiirin, modern lirik şiirin başlıca özelliklerinden biri saydığı pek çok eleştirmenin, öznenin yani şairin kişiliğinin sahneden çekildiği, nesnel bir nitelik kazandığı, insanın olmadığı yere götüren bir sanat. Bu gidişat elbette Ernst Fischer'in kabul edebileceği bir husus değil. Çünkü sanatın içerisinde insanın olmadığı anda teknik ortaya çıkar. Postmodern romanda sık sık bunu görüyoruz. İnsan olmadığı derken insanın şahsıyla, iç alemiyle veya dıştaki görüntüsüyle önemsizleşmeye başladığı, sadece işte adı A, B, C gibi bir duruma getirildiği yerde, sanatın insansızlaştırıldığı yerde teknik ortaya çıkar. Postmodern edebiyatı anlatırken hemen daima postmodern edebiyatın tekniklerinden bahsetmemizin sebebi bu. İroni yapacak, pastiş yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Ama kaçırdığımız yer insansızlaştırmanın, aslında insansızlaştırma derken insani değerlerin, onu insan yapan maddi ve manevi değerlerin ortadan kalkması. Bu sürdürülebilir bir hadise değil. Çünkü sanatın bizi götüreceği yer tam olarak orası. Bu gizemleştirmeyi de beraberinde getirir Fischer'e göre. Gizemleştirme, gerçeği gizlerle örtmek demektir. Bunu yapmanın asıl sebebi de yabancılaşmak zorunda kalmaktır. Yani mistifize etmenin en kolay yolu mitlere yönelmektir. Gizemleştirmek istiyorsa sanat mitlere yönelecek. Eski çağlara yönelecek. Postmodern edebiyatın tarihselliğiyle alakalı bir durum malumunuz. Bu en başından beri anlattığımız hususlar, kapitalizmin içerisinde yine söylersek, sanat alanının içerisinde bir gerçekliği karşımıza çıkartır. Gerçeklik nedir? Bir tarafta sanatın üzerindeki her şeye karşı çıkma, eleştirme, başkaldırma. Ama öbür taraftan da bir varlık olarak dünyada kendini gerçekleştirmesi. Bu sanatta gerçeklik ve özel olarak edebiyattaki gerçeklik meselesi çok su götürür. Belki üzerine bir program yapmak gerekir, bir kavramdır. Ancak şunu kadarını belirtmemiz gerekir. Sanatta gerçeklik kavramı, Fischer'in de fikri bu, esnek ve belirsiz bir kavramdır. Gerçeklik dediğiniz kimi zaman nesnel bir gerçekliği tanıyan bir tutumdur. Kimi zaman da anlatım yoluyla ya da yöntem olarak tanımlanır. Ancak hangisidir Fischer'e bakarsanız ikisi de değildir. İkisinin de bir kesinliği yoktur. Toplumcu gerçekçilik belki hemen burada ve eleştirel gerçekçilik anlatılıp, hatırlanıp onun üzerinde gidilebilir. Toplumcu gerçekçiliği biz genellikle bu Marksist ideoloji ve onun getirdiklerine yakın kavramlarla yazan sanatçıları anlıyoruz. Ancak Fischer bunun sık sık yanlış anlaşıldığını söyler. Günlük hayattan, tarihten esinlenmiş basma kalıp resimlerle, işte propagandacı bir ülkeleştirmeye dayanan romanlar, oyunlar için kullanılmıştır. Bu yanlıştır der. Toplumcu sanat bir üslubu değil, tutumu akla getiriyor ve gerçekçi yönden çok toplumcu görüşe yön veriyor deyip daha sonradan eleştirel gerçekliği anlatır. Yani burjuva edebiyatı ve sanatının bulunduğu çevrenin toplumsal gerçekliğinin bir eleştirisini bir araya getirdiği yere de biz eleştirel gerçekçilik diyoruz. Peki toplumcu gerçekçilik veyahut da onun dediği şekilde ifade edersek toplumcu sanat ne? Geleceğin habercisi. Bu sanatın dokusunda, yani toplumcu sanatın dokusunda yalnız geçmiş bir olgu olarak durmuyor. Aynı zamanda gelecekte bir dönem var. Olgular değişmez. Oysa bir anın gerçekliği kişinin görüş açısına göre değişir. O zaman bir zamanın, bir zamanlar gelecek olan, ileride bir zamanda gelecek olan zihnimizde geçmiş bir olayla birleşir. Haliyle geçmişi ve geleceği bir arada algılarız. Bu da bizim belleğimizi etkilemekle kalmaz. Bütünüyle belirlenmiş olan gerçekliği de tamamlar. Bizim gerçekliğimiz içinde bulunduğumuz durumun yanında geçmişteki tecrübelerimiz, yani belleğimiz, ama öbür tarafta gelecekle olan bütünleşmesi. Bütünlük fikrine, tamlık fikrine tekrardan döndüğümüzü Fischer'le beraber görüyorsunuz. Özle biçim arasındaki ilişkiden de bahsetmiş olalım son olarak. Sürekli birbirini etkileyen, karşılıklı olarak etkileyen, hem sanatta hem sanat dışında önemli bir sorundur. Öz ve biçim sorunu. Hangisi daha üstündür? İlk çağda da sanıyorum biçim daha üstündür. Form verme çünkü. Orta çağa geldiğimizde bunun sorgulanmaya Thomas'la birlikte, Aquinas Thomas'la birlikte sorgulanmaya başladığını görürüz. Ama son döneme içinde bulunduğumuz yüzyıla ve onun hemen bir öncekine baktığımızda da özle biçimin kesinliğini, birbirinden ayrılamazlığını, sanatta biçim ve öz sorununun incelenmeden önce doğayı inceleyip doğal varlıkların biçiminin ne olduğunu ve onların özünün ne olduğunu anlamamız gerektiğini söylüyor. Sanata da bu açıdan bakmamız gerekir. Taklitle başlayan, yaratıcı bir şekilde değiştiren ve dönüştüren, büyüleyen insanın bunu nasıl yaptığını anlamak için doğrudan doğruya sanata değil, sanatın ortaya çıktığı yerden itibaren sistemli ve kademeli bir incelemeyle bunu getirmemiz gerektiğini söyler. Biçimle özün sanat dalında nasıl ortaya çıktığı meselesi tam olarak bununla ilgilidir. Yani biz form veya anlamı çoğu zaman sıkı sıkıya birbirine bağlı olduğunu söyleyeceğiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki ikisi de aynı değiller. Birbirlerinin yerine ikame edilecek şeyler değiller. İki sanatçı, iki yazar bir konuyu değişik biçimlerde yorumlayabilir. Ve ortaya çıkan eserlerde neredeyse hiç bir ortaklık bulunmaz. Öz ve biçim ya da anlam ve biçim yalnızca diyalektik bir şekilde kendilerine bağlanabilir. Birbirlerine bağlanabilirler. Yalnız neyin sunulduğu değil, nasıl sunulduğu, nasıl bir ortamda, ne derecede toplumsal ve bireysel bir duyarlılıkta sunuldu demektir. Bu diyalektik kavramın dışında öz ve biçim ilişkisini sanat eserinde bunların dışında yalnızca estetik olarak incelememiz gerekir. Kitabın son bölümü ise daha derleyici ve toparlayıcı bir yapı arz ediyor. Tabii ki başlığımız modern edebiyat okumaları olduğu için öz ve biçimin resimdeki görüntüsü, müzikteki görüntüsü nedir? Onlar üzerinde durmadık. Arzu edenler oraya bakabilirler. Kitabın son bölümü gerçekliğin yitirilmesi ve bulunması anlamına başlığında okuyucuya sunulmuş. Modern sanat ve edebiyattan çoğu zaman gerçekliği yok ettiği gerekçesiyle yakınılır. Gerçi böyle eğilimler yok değildir. Ama aslına bakarsanız gerçekliği yok eden ne yazarlardır ne ressamlar. Bir önceki günün gerçekliği, çoktan kendinin gölgesi haline gelen bir gerçeklik. Bir takım sözlerin, ön yargıların, ikiyüzlülüğün katı kalıpları içinde kendini koruyarak yaşar. Koca bir araştırma, soruşturma, inceleme, istatistik, toplantı, rapor ve gazete, haber başlığı çarkının son ürünü de herkesin ve hiç kimsenin uydurma dünyasını yansıtan resimli dünyalardır, resimli romanlardır diye başladığı kısım sanıyoruz ne demek istediğini çok net bir şekilde anlatır. Kapitalist düzende çünkü önemli, ürkütücü olan biçimcilik değildir. Soyut resim, soyut şiir, işte ne bileyim elektronik müzik ya da anti roman değildir. Ona göre, Fischer'e göre asıl korkunç tehlike çok somut, basit, isterseniz buna gerçekçi de diyebilirsiniz. Bir takım budalaca filmlerin, resimli romanların insanları kafa tembelliğine veya sapıklığa veya suç işlemeye iten bir endüstrinin varlığıdır. Gerçeklik, gerçekçi olmak ve gerçekçilikle birlikte insanları bunlara iten bir edebiyat veya bir sanat esas tehlikeli olan kapitalizmin bize dayattığı tehlikeli budur. Kazanç düşkünü kapitalistlerin sanat pazarına artık toptan üretilmiş mal süremediği toplumcu düzenin iki yanlı büyük bir ödevi vardır diye bitirir. Halkın sanattan tat almaya yöneltmek, yani halkın sanat anlayışını geliştirmek, bir de sanatçının toplumsal sorumluluğu üzerine durmak. Bu sorumluluk sanatçının egemen olan beğeniye uyması, yani şunun ya da bunun buyruğuna göre yazması, çizmesi, bestelemesi gerektiği anlamına gelmez. Bu bir boşlukta değil de toplumun kendisinden istediği bir takım şeyleri gerçekleştirmek için çalışması anlamına gelir der. Sanatkara yüklediği bu anlam doğrudan doğruya sanat eserinin kendisini ve onun muhatabı olan okuyucuyu da aynı düzende şekillendirmiş olacaktır. Evet. Bu hafta sanatın gerekliliğini bir podcast sınırlılığı içerisinde anlatmaya çalıştım. Haftaya başka bir kitapla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Modern Türk Edebiyat Okumaları. Tarih, kuram, metin ve antoloji. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Selçuk Atay.